Ayrım 21. Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi. Tuncay Çevik. Sayfa 223. Nihayet mücrim bir adamın ezikliğini duyarak mahcup bir ifadeye bürünmüştü. Derken dişlerini göstererek sırıtmaya başladı. Bu küstahça tutumu kalbindeki ağrıyı büsbütün şiddetlendirdi. Lakin içimdeki kötü öfkeye yine de yenilmeden sorguya devam ettim. Öyleyse Andrea ile Neriman tanışıyordu evvelce dedim. Evet diyerek onayladı Bay Granis. Leonidas sonraki dalga. Andrea bu durumu biliyor muydu? Biliyorsa nasıl kabulleniyordu? Evet, Andrea her şeyden haberdardı. Leonidas onun bankada çevirdiği fırıldakları öğrenince Neriman girdi araya. Leonidas'ı şikayetçi olmaması hususunda ikna etti. Avuçlarının içine almıştı Leonidas'ı. Neriman ne derse yapıyordu zaten. Neriman ile sizin tanışmanız nasıl oldu? Hasbelkader Benjamin'in yanında gördüm. Leonidas'ın kulüpte saplantılı olduğu bir kız vardı. Adı Irina'ydı sanırım. Neriman'ı gördüğümde şaşırmıştım. Irina'ya çok benziyordu. Bu durumu fırsata çevirebileceğim bir plan yaptım. Neriman'a planımı açtım. O da düşünmeden kabul etti. Emelim Leonidas'tan para sızdırmaktı. Benim de durumum fenaydı. Anladığım kadarıyla siz evvelce Andrea'yı tanıyordunuz. Neriman'ı sonradan tanıdınız. Neriman da Andrea'yı sizin yanınızda mı gördü? Evet. Peki, Andrea Bay Leonidas'ın paralarını çaldıktan sonra size naklediyormuş. Bunların hepsi aynı zamanda mı oldu? Yani şu faslı ben çözemedim. Siz zaten Neriman'ı kullanarak Bay Leonidas'ın parasını çalıyormuşsunuz. Andrea da bir yandan çaldığı paraların bir miktarını size naklediyormuş. Bunların hepsi aynı zamanda mı oluyordu? Hayır diyerek reddetti kati bir ifadeyle. Andrea ile Neriman bir gün fena sarhoş olmuştu. Leonidas'ın bankadaki parasını nasıl çaldıklarını anlattılar. Ertesi gün kafaları ayıkınca pişmanlık içinde yalvarmaya başladılar. Polise gideceğimi düşünmüşlerdi. Çünkü onların işlediği günah belgelenebilirdi. Ben de bu durumu fırsata çevirdim. Hem Leonidas'ın hem onların parasını tırtıkladım. İzzet acı acı gülümsedi. Fırsat adamı Bay Granis dedi sinirle. Duyan da ticaret yapıyor zanneder. Pis hırsız. Bay Granis'in pişkin pişkin sırıtıyor olması sinirime dokunuyordu. İzzet'i bir bakışımla onun üzerine salabilirdim. Lakin bunu yapmak yerine sakinliğimi muhafaza ettim. Peki Leonidas'ın zehirlenme meselesi nasıl tertip edildi? Asla böyle bir tertip içinde olmadım. Andrea'nın da olacağını zannetmiyorum. Bunu ancak Neriman Kaltağı tek başına tertip etmiştir. Tepe batmıştı artık. Yeter be adam diye bağırdım. Eşek olsa karşımda laftan anlardı. Ağzını kaç defa topla diyeceğim. Sahte bir suçlulukla başını öne eğdi. Dudaklarını gülümser gibi kıvırınca masaya sert bir yumruk indirerek bağırdı. Şu rezili karşımdan al götür İzzet. Sonra da Neriman'ı buraya getir. İzzet avını yakalamış yırtıcı bir hayvan gibi Bay Granis'i ensesinden yakaladı ve sürükler gibi dışarı çıkardı. Ellerimi başımın arasına alarak düşünmeye başladım. Kime inanmalıydım? Hangisinin söylediği doğruydu? İkisi de yalanın kölesi olmuş, her sözünde yalana saparak doğrudan uzaklaşıyordu. Hislerimle mi hareket etmeliydim, yoksa herkesi serbest bırakıp tahkikata baştan mı başlamalıydım? Aklımı kaybedecektim. Aklı selim her insanın başına ağrılar saplayan bu yalanlar ruhuma korkunç azap veriyordu. İzzet geldi çok geçmeden. Neriman'ı boş çuval gibi sallayarak karşıma oturttu. Neriman'ın yazdığı itirafnameyi gözleri önünde en küçük parçasına kadar yırtıp yüzüne fırlattım. Taarruza karşı koyan bir askerin çevikliğiyle dik durdu karşımda. Fakat gövdesine aldığı yaraların sancısını endişeli titrek gözlerinde saklayamıyordu. ''Sana artık Neriman Hanım demeyeceğim.'' diyerek söze başladım. ''Hanım sıfatına yaraşmayacak bir insansın Neriman. Bize niçin yalan söyledin?'' ''Bay Granis'in anlattıkları yalan. Vallahi iftira ediyor. Her şeyi o planladı. Bizim hiçbir günahımız yok.'' dedi endişe içinde. Kendi ağzıyla düşmüştü. İhtiyar bize ne anlatmış olabilir ki? Niçin bu kadar endişelendin? Biz derken senden başka kimi kastediyorsun dedim. Ağzımdan çıkan sözcükleri özgür bırakarak. masum görünümlü her mücrim gibi yine de inkardan vazgeçmedi. ''Yalan, iftira!'' diyerek diretti. Sonra tükenmiş bir vaziyette indirdi başını. ''Keşke o gün fazla içmeseydiniz değil mi? Sırrınıza o vakıf olamazdı alçak ihtiyar. Andrea'nın kaçtığı trende belki sen de olurdun. Gerçi o seni pek sevmemiş olacak ki yalnız başına kaçmayı muvafık bulmuş.'' Yüzünü kızgın bir yağ kaplamış gibi avuçları arasına alarak ağlamaya başladı. ''Andrea kim?'' dedi hıçkırıklar arasında. İzzet ellerini cebine koyarak sırtını karanlığın koyulaştığı duvara verdi. ''Andrea, emmimin oğlu,'' dedi gülümseyerek. Masaya yumruğumu indirdim. ''Kızım, sen bizimle dalga mı geçiyorsun?'' diye bağırdım. İrkildi, nemli gözlerini yüzüme dikerek anlatmaya başladı. ''Andrea ile kaçacaktık fakat Leonidas peşimi bırakmıyordu. Defalarca ondan ayrılmak istedim. Kendisinden ayrılmamam için bana yalvarıyordu. O sıra Andrea'nın paralarla kaçtığını duydum. Perişan olmuştum. Leonidas'ın saplantılı tutkusu bütün hırsımı körükledi. Bir canavara dönüşmüştüm. Leonidas'ı öldürmek gibi bir gayem yoktu. Sadece onun canını acıtmak istemiştim. Bu yüzden de zehrin dozunu kendin ayarladın.'' ''Evet.'' İzzet o sıra dişlerinin arasındaki sözcükleri ezerek dışarı saldı. ''Asıl sizin gibileri zehirleyip öldürmeli.'' Hislerine gem vuramamıştı İzzet. Ben de benzer bir iklimde kahroluyordum dudaklarımı kilitleyerek. Neriman'ın loş karanlıkta saydamlaşan gözlerine baktım. Andrea'ya olan öfkesini halen söndürebilmiş değildi. Gözlerinin gerisinde oynayan kin yüklü ışıltılardan bunu anlayabiliyordum. Bitkin bir ifadeyle derin bir iç çektim. ''İzzet,'' dedim, ''hepsinin dosyasını hazırlet, sonra da müddeyi umumi beye sevk edersin.'' Ayaklandım ağır hamlelerle. ''Ha, unutmadan,'' diyerek ekledim, ''şu defteri bana ver, misafirhanede okurum.'' Defteri bırakıp Neriman'ın koluna girdi İzzet, dışarı ite kaka götürdü. Misafirhaneyi hayal ederek koridorda yürüyordum ki Kenan'ın odasından aralık kapısından Bayan Mary'i fark ettim. ''Burada ne işi var?'' diye söylenmeden edemedim. Adımlarımı kesmeden yürüyordum ki arkamdan Kenan'ın sesi geldi. ''Sadri!'' Oflaya puflaya arkama döndüm. ''Ne var Kenan?'' ''Bayan Mary seninle konuşmak istiyormuş.'' dedi ağzına yakışmayan bir kibarlıkla. İçeri isteksizce girip Bayan Mary'e elimi uzattım. Üzerinde soluk mavi bir elbise vardı. Elbisesinin altında sakladığı siyah eldiven kaplı ellerini uzatarak soğuk bir tavırla tuttu elimi. Bakışlarında bir suçlama vardı. ''Bay Grandis tevkif edilmiş,'' dedi. ''Bunu sual etmek için buraya kadar boşuna zahmet etmişsiniz,'' dedim kibarca. ''Bay Grandis'i babam yerine koyduğumu unuttunuz sanırım,'' dedi imalı bir sesle. ''Tahkikatın gizli yürütüldüğünü size hatırlatmak mecburiyetindeyim. Size bu mevzuda tafsilat veremem,'' dedim sakin bir sesle. Geri adım attı Bayan Mary. ''Siz beni yanlış anladınız. Bay Grannis benim için çok değerli. Onun üzülmesini, kahrolmasını istemem. Sadece buraya hangi sebeple getirildiğini merak ediyorum.'' ''Kaygılarınızı anlayabiliyorum ama ve lakin bu yersiz bir kaygı. Haddim değil belki ama şunu asla unutmayın. İnsanın canını bazen en çok sevdiği acıtabilir.'' Bu çok acı bir deneyim olsa da her insan bunu hayatında bir defa olsun yaşar. Üstelik babanızın yerini kimse tutmaz. Onun yerini doldurmaya çalışmayın. Başkaları için tasalanmaktan da vazgeçin. Sizin ıstırabınız size yeter. Ne demeye çalıştığınızı açık açık söyler misiniz? Tahkikatın nihayetinde ne demeye çalıştığımı anlarsınız diyerek mevzuyu kapadım. Bayan Mary'e sıcak bir tebessüm bahşederek odadan çıktım, bahçeye indim. Bodur çam ağaçlarının arasında kıvrılan taşlı yolu yürüyerek misafirhaneye vardım. Tek katlı, damsız, betonarme küçük bir binaydı. Gül motifleriyle süslenmiş yeşil demir kapısı açıktı. İçeriği tetkik etmek için kapı aralığından başımı uzattım. İçerisi ucuz bir pansiyonun en küçük odası gibiydi. Havasız tek göz odada duvara yaslanmış topuz başlıklı iki karyoladan başka bir mobilya yoktu. İçeriği daracık pencereden sızan cılız bir ışık aydınlatıyordu. Usulca içeri girdim. Soldaki karyolaya kendimi bırakıverdim. Ansızın içeri açık tenli, bıyıkları kızıla çalan genç bir meslektaşım girdi. Evet, onu hemen hatırlamıştım. Sabah vukuat yerine giderken rast geldiğim meslektaşımdı. yüzündeki canlılığa bakılacak olursa uykusunu almıştı. ''Siz mi buradaydınız komiserim, özür dilerim.'' diyerek mahcup bir ifadeyle geri döndü. ''Lütfen dur.'' dedim arkasından. ''Emredin komiserim.'' diyerek döndü. ''Bana sıcak su bulabilir misin?'' ''Elbette komiserim.'' diyerek dışarı çıktı. Çok geçmeden elinde sıcak su dolu bardakla döndü. Bardağı kibarca uzatıp kapıyı nezaketle kapattı ve dışarı çıktı. Ceketimi çıkarıp karyolanın topuz başlığını astım ve elimdeki defteri dolgun, sert yastığın altına iliştirip bir cigara yaktım. Sonra eczacı Kemal Bey'in verdiği şişeyi çıkarıp otları suyun içine attım ve cigaramı derin derin çekerek 5 dakika kadar türlü düşüncelere daldım. Daldığım yer o kadar dipsiz ve karanlıktı ki boğazıma sanki bir yumru oturmuştu. Neriman'ın granisi ve şayet yakalanırsa Andrea'nın mahkeme heyeti karşısındaki görüntüsü gözlerimin önündeydi. Maddi kanıtlar, sözlü ifadeler, itirafnameler bazen öyle zayıf kalıyordu ki mahkeme heyeti onları suçsuz bulacak yahut az bir cezaya çarptıracak diye yüreğim sızlıyordu. Son zamanlarda insanların adalet duygusunu yaralayan vakaları hatırlıyorum da, cürüm işleyen az bir cezayla dışarı çıkıyor, bazen de uydurma bir hastalığın arkasına sığınarak aklanmış paklanmış gibi tabii hayatına kaldığı yerden devam ediyordu. Onların da bu şekilde dışarı çıkacaklarını düşünmek kalbimi ağrıtmıştı. Sonu gelmiş cigaramdan kaygılı bir nefes daha çektim ve bütün hıncımı ondan alırcasına ayaklarımın altında ezdim. Bardağın içindeki suyun rengi yeşile çalmaya başlamıştı. Bataklık yosunu gibi bir koku sarıyordu etrafımı. Burnumu tıkayarak bardağı kafama diktim. Ağzımdaki kekremsi tadın tesiriyle yüzümü buruşturdum istemsizce ve yorgun başımı geriye atıp uyumaya çalıştım. Sağa dönüyorum olmuyor, sola dönüyorum olmuyordu. Bir türlü göz kapaklarım inmiyordu. Defteri çıkarıp okumaya karar verdim. Defteri elime alıp duvara yaslandığımda göz kapaklarımda tuhaf bir ağırlık duydum. Alçak tavan karanlık bir örtü gibi üzerime çullanıyordu sanki. Derken gözlerimin önüne koyu bir karanlık indi. Masum bir uykunun koynunda olduğum yere sızıp kalmıştım. Maziyi hatırladıkça yüreğimdeki acı geniş ayaklarıyla içimde dolaşır. Saat kaça vurmuştu bilmiyorum. Kapının sesine uyanmıştım. Kapı aceleyle tıklanıyordu. Bulanık gözlerle doğruldum. Ağzımdaki kekremsi tat damaklarımda kalıp tutmuştu. Dilimi ağzımın içinde yuvarlayıp yutkundum. Gel diye bağırdım. Dışarıda esen ikindi rüzgarını arkasına alarak içeri girdi İzzet. Kapı aralığını dolduran puslu havadan ve İzzet'in peşinde savrulan rüzgardan vaktin ikindiyi bulduğunu anlamıştım. ''Kapıyı tıklamana lüzum yoktu.'' dedim hırıltılı bir sesle. ''Rahatsız etmek istemedim.'' dedi yorgun bir sesle ve yanımdaki boş karyolaya bıraktı kendini. ''Onları ne yaptın?'' diye sordum kendimi yatağa bırakarak. ''Dosyalarını hazır edip müddeyi umumi beye vaziyete arz ettim patron. Adamcağız ne diyeceğini bilemedi, şaşkındı.'' ''Keşke bekleseydin. Müddeyi umumi beyin karşısında acizlanıp inkara yeltenirler şimdi.'' ''Kapının önünde bekledim patron. Merak etme, hiç inkara yeltenmemişler. Bize anlattıklarını müddeyi umumi beye de anlatmışlar.'' ''Sevindim.'' dedim sahici bir sevinçle. ''Düğümün biri çözüldü, çoğu kaldı.'' diye sızlandı İzzet. Haklıydı. Vakanın üzerindeki muamma dağılmış değildi. ''Şimdi bunları düşünme.'' dedim. ''Katili bulacağımıza dair umudu yitirmeden. Akşama doğru balık ekmek yeriz. Vakayı da konuşuruz. Yat dinlen.'' ''Sen nasıl istersen patron.'' diyerek gözlerini düşünceli bir ifadeyle tavana dikti İzzet. Gözlerimi ovuşturarak elime defteri aldım. İlk sayfasını açmıştım ki bizim meraklının sesi dolandı odanın loşluğunda. ''Patron.'' dedi. Fakat o bilindik meraklı ses tonunun aksine hüzünlü bir sedayla. ''Babanı çok özlüyor musun?'' diye sordu ansızın. Kalbime hançer gibi saplanmıştı acı hatıralarım. Kalbimdeki sızının sesimi titretmesine mani olarak... ''Bu sualine bir mana veremedim.'' dedim. İzzet'in yüzü gölgelendi. ''Aslında bunun için sorduğumu bilmiyorum patron.'' dedi. Derinlerinde sakladığı hüznü sesine yayarak. ''Demin babama benzeyen bir adamla karşılaştım. Kalbim acayip bir hisle sızladı. Bir tek bana mı böyle oluyor diye merak ettim. Sen de babanı kaybetmişsin patron. Beni en iyi sen anlarsın diye düşündüm herhalde. Babamdan bahis açıldığında içine kapanarak susması bundandı demek diye geçirdim içimden. Sonra ağzıma dolan sözcükleri mazinin sert rüzgarları önüne bıraktım. Üzgünüm İzze, seni anlayabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü ben babamı hasretle anacak kadar çok sevmedim. Lütfen bu vaziyet karşısında beni ayıplama. Nasıl söylenir bilmiyorum, lakin onunla aramızda aşılmaz kalın duvarlar örülüydü. Ne tatlı sözlerim ne masum bakışlarım bu duvarları yıkıp geçemedi. Zaten bunda muvaffak olsam da babamın katı bakışlarına maruz kalırdım. Çünkü babamın nazarında küçük bir katildim. Annem beni dünya denilen kocaman gemiye bıraktığında ebedi istirahatgahına yürümüştü. Ardında inleyen bir katil bırakarak. Bu yüzden babam beni hiç sevmedi. Belki de sevemedi. Cüzzamlı bir hastaymışım gibi kaçardı benden. Ele avuca geldiğimde ise en ufak hatama müsamaha göstermeden gürler, hıncını alamayınca da fena hırpalardı. Çocukluğum iğne ucunda yürüyerek acı içinde geçti. Böylece babamın avuçları arasında kederle sararıp solan bir çiçek gibi kuruyup kaldım. Kocaman evin içinde hiç yokmuşsun gibi unutulmak insana ne kadar acı verir, tahayyül edemezsin. Tekmil acılar çocuk ruhumu kuşatmış da anlayacağın, içimdeki karanlığı aydınlatacak, acıyı dindirecek bir damla ışığa, sevgiye muhtaçtım. Babamsa kendi ıstırabıyla meşgul, bu tuhaf haline yabancı, kederli ve mutsuz bir adamdı. En yitik yıldızda bile muteber bir ışık arar gibi bütün gecelerini pencere önünde tüketirdi. Benim doğumumla birlikte haleti ruhiyesi tahrip olmuştu sanki. Onun gibi bunalımda olan insanları iyi bilirim. Tasadan münezzeh geçen günlerini Tanrı'nın mükafatı addederler ve o mesut günlerin sevincini şımarmadan yaşarlar. Ama geriye kalan günlerinde bulanık zihinleri ölümü demler durur. Onlar için tek kurtuluş ölümdür çünkü. Bu gerçeği öğrendiğimde yaşım henüz çocuktu. Babam yazgısıyla başa çıkamayacağını anladığı bir gece çalışma odasına çekildi. O gece bütün dostları bizim yalıdaydı. Babam gösterişli bir davet vermişti. Fakat ölümü bu kadar gösterişli olmadı. Kalbinin üzerine silahı dayayarak bütün acılarına son verdi. Yalının içinde kof bir ses duyulmuştu sadece. Sofadaki kahkahalar, müzik kesilmemişti. Aralık kapıdan içeri girdiğimde onu kanlar içinde buldum. Soluğu hırıltılıydı, gözleri yukarı doğru kaymıştı. Elini güçlükle kaldırmaya çalıştı lakin başaramadı. İçindeki son nefesi bırakarak gözlerini kapadı. Olduğum yere mıhlanmış kalmıştım. Kapının aralığından hizmetçi bir kız başını uzattı. Ansızın Vaveyla'yı kopardı. Tiz çığlığıyla herkesi odaya toplamayı başarmıştı. Omuzlarıma sıcak bir el dokundu ve sonra beni kucağına alarak evine götürdü. O adam Avni Baba'ydı. Sonra Ömer Efendi'ye emanet etti. İkisi de elimi tutup hiç bırakmadı. İzzet teessür dolu gözlerini usulca kapadı. Özür dilerim patron dedi üzünlü bir sesle. O günleri tekrar hatırlattım istemeyerek de olsa. İnsan unuttuğunu hatırlar da oysa hatıralarım zihnimde mevsimsiz açan bir çiçek gibiydi. Her daim serpilip olgunlaşıyordu zihnimin en karanlık odalarında bile. Kederle büyümüş bir çocukluğu geri getiremeyiz İzzet, hayıflanmak beyhude. Sen de yok yere bunu düşünüp canını sıkma dedim sanki onu teskin eder gibi. Derin bir iç çekti İzzet. Benim babam da intihara meyyal bir adamdı. Sanırım kendinde o iradeyi ve gücü bulamadı dedi. İntihar diyerek duraksadım. Bu sözcüğün ağırlığı dilimin ucunda bir yüktü sanki. Derin bir iç çekip bir çırpıda tamamladım sözlerimi. Aslında intihar iradeli ve güçlü olanların değil, iradesiz ve zayıf olanların lügatinde manidar bir kelimedir. Gözlerini açıp bakışlarını bana çevirdi. Bazen insanın seçim şansı kalmıyor patron dedi. Ve sonra sordu gözleri nemli. Refah faciasını hatırlıyor musun? Evet hatırlıyordum. Refah 1941 yılının Haziran ayında Akdeniz sularında batırılan şilebimizin adıydı. Bu faciada yüzden fazla yurttaşımız, canımız, kanımız Akdeniz'in serin sularına gömülmüştü. Hatırlıyorum der gibi hüzünle salladım başımı. İzzet o vakit anlatmaya başladı kederli bir sesle. Babam Refah faciasından sağ kurtulanlardan biriydi. Fakat kurtulduğuna sevinemedik. Çünkü akli muvazenesini yitirmişti. Hiç konuşmuyor, yemek yemiyor, alıp başını gidiyordu uzaklara. Yine bir gün çıktı evden ve akşama kadar da dönmedi. Meraktan ölüyorduk. Annem gözyaşları içinde kendini dışarı attı. Onun peşinden de ben. Gezmediğimiz mahalle sokak kalmamıştı. Yer yarılıp içine girmişti sanki. Gece geç vakitlerde tarifsiz bir acı içinde eve döndük. Dışarıda azametli bir fırtına çıkmıştı. Hırçın bir yağmur saldırgan bir edayla toprağa düşmeye başladı. Kara kara düşünürken kapı vuruldu. İki polis babamın koluna girmiş, onu güçlükle ayakta tutuyordu. Üçü de sırılsıklandı. Bu havada az kalsın denize atlayacaktı dedi bıyıklarının ucunu durmadan kemiren polis. Diğeri babamı içeri buyur eder gibi nazikçe iteledi. Babam içeri girmek istemedi, bağırdı. Beni bırakın, arkadaşlarımı kurtaracağım. Herkes Filika'ya, herkes Filika'ya. Annemi görünce sakinleşti ancak. Bir müddet sonra yaşadıkları ona ağır gelmişti kuşkusuz. Verem illetine tutuldu. Bu elem rahatsızlık aklını da başından aldı. Son günlerinde ne annemi ne de beni anımsıyordu artık. Sadece o facia günü kalmıştı aklında. Babamın künyesine o facianın amansız kederi kazılmıştı bir kere. Bizi unuttu ama o faciayı unutmadı. Göğsünde taşıdığı hastalıklı ciğer gibi o facianın izlerini zihninde taşıyordu. Kan kusarak bahçeye koştu bir gün. Herkes Filika'ya, herkes Filika'ya diye cılız bir inilti kopardı ve kollarım arasında son nefesini verdi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 235.